Dostoyevski, Suç ve Ceza 6. Bölüm. Raskolnikov birkaç gün sonra satıcıyla karısının Lizaveta'yı evlerine neden çağırdıklarını da öğrendi. Hiçbir olağanüstü yanı bulunmayan, son derece sıradan bir durum vardı ortada. Dışarıdan gelme, yoksul düşmüş bir aile bazı kadın eşyalarını satıyordu. Pazarda satmak hesaplı olmadığı için bunları satabilecek bir kadın arıyorlardı. Lizaveta da bu işlerle uğraşıyordu. Sattıklarından komisyon alırdı. Oldukça deneyimliydi bu alanda, çok dürüsttü. Her zaman son fiyatı söyler ve mal onun söylediği fiyattan satılırdı. Demin de dediğimiz gibi az konuşurdu, sessiz, ürkek bir kadındı. Ama Raskolnikov son zamanlarda kör inançlı biri olup çıkmıştı. Bunun izleri sonraları da silinmeden öylece kaldı kendisinde. Bütün bu olup bitenlerde hep gizemli bir takım etkiler, şaşılası rastlantılar görmeye eğinik oldu. Daha kışın Pokoryev adında tanıdığı bir öğrenci, Harkov'a giderken söz arasında eğer rehine bir şeyler bırakmak isterse Alyona Ivanovna adında bir rehinci kocakarı olduğunu söyleyerek adresini vermişti. Raskolnikov derslerden aldığı parayla iyi kötü idare edip gittiği için uzun süre kadına başvurmak gereğini duymamıştı. 1,5 ay kadar önce Pokoryev'in verdiği adres aklına geldi. Rehine bırakabilecek bir iki bir şey vardı elinde. Bunlar babasından kalma gümüş bir saatle evden ayrılırken kız kardeşinin anı olarak kendisine armağan ettiği üzerinde 3 küçük kırmızı taş bulunan altın bir yüzüktü. Önce yüzüğü götürmeye karar verdi ve verilen adrese gidip koca karıyı buldu. Rehinci kadın üzerinde doğru dürüst hiçbir ilgisi olmamasına karşın daha ilk görüşünde kadına karşı önlenemez bir tiksinti duyduğu içinde. Yüzüğe karşılık kadından 2 kağıt almış, dönerken berbat bir meyhaneye uğramıştı. Bir çay söyleyip oturmuş ve düşünmeye dalmıştı. Tıpkı bir civcivin yumurtadan baş uzatması gibi onu fazlasıyla meşgul eden bir düşünce belirmeye başlamıştı kafasında. Hemen yanı başındaki bir başka masada hiç tanımadığı, sonra da anımsamayacağı bir öğrenciyle genç bir subay oturuyordu. Birlikte bilardo oynamışlar, şimdi de çay içiyorlardı. Raskolnikov birden öğrencinin tefeci Alyona Ivanovna'dan söz ettiğini ve subaya kadının adresini verdiğini duydu. Bu kadar bile Raskolnikov'a şaşılacak bir şey gibi göründü. Kendisi şu anda oradan geliyordu ve şu işe bakın, burada da tefeci kadından söz ediliyordu. Kuşkusuz bu bir rastlantıydı ama o kendini şu anda son derece olağanüstü bir etkilenim içinde duyarken bir başkası sanki onun üzerine varıyordu. Öğrenci birdenbire arkadaşına Alyona Ivanovna üzerine ayrıntılı bilgiler vermeye başlamıştı. İyi bir kadındır. Kendisinden her zaman para alınabilir. Müthiş zengindir. Bir çırpıda 5.000 ruble verebilir ama 1 rublelik bile rehini geri çevirmez. Bizim çocuklardan pek çoğu kendisine rehin bırakmışlardır. Yalnız korkunç bir kadındır. Ve öğrenci tefeci kadının nasıl kötü çekilmez bir kadın olduğunu, borcunu ödemekte azıcık geciksen bile rehine bıraktığın eşyaya nasıl el koyacağını anlatmaya başladı. Rehin karşılığı olarak eşyanın gerçek değerinin 1/4'ünü verir, buna karşılık ayda %5 hatta %7 faiz alırdı ve benzeri. Öğrencinin çenesi açılmıştı. Koca karının bir de kız kardeşi olduğunu, ancak bücür cadaluzun 1.80 boyundaki Lizaveta'yı sürekli dövdüğünü, bir çocuk gibi baskı altında tuttuğunu anlattı. Sonunda doğrusu şaşılacak şey diye bağırdı ve bir kahkaha attı. Lizaveta'dan konuşmaya başladılar. Öğrenci sanki özel bir hoşnutlukla söz ediyordu Lizaveta'dan ve sürekli gülüyordu. Subaysa öğrenciyi büyük bir dikkatle dinliyordu. Sonunda çamaşırlarını yıkaması için kadını kendisine göndermesini rica etti. Raskolnikov konuşmanın bir kelimesini bile kaçırmamış ve bir anda her şeyi öğrenmişti. Lizaveta tefeci karının küçüğüydü ve üvey kardeşiydi. Anneleri ayrıydı. 35 yaşlarında bir kadındı. Gece gündüz ablası için çalışır, evin bütün yemek çamaşır işlerini o yapardı. Ayrıca parayla dikiş diker, temizliğe gider ve bütün kazancını ablasına verirdi. Koca karı izin vermedi mi hiç kimseden ne bir sipariş ne de herhangi bir iş alabilirdi. Tefeci karı vasiyetnamesini hazırlamıştı ve Lizaveta sandalye ve benzeri gibi ev eşyaları dışında kendisine 5 para bırakılmadığını, ablasının bütün parasını ruhunun sonsuz dinginliği uğruna ne ilinde bir manastıra bıraktığını biliyordu. Lizaveta köken olarak memur değil, esnaf bir aileden geliyordu. Boyu çok uzun, vücudu biçimsizdir. Kocaman ayaklı, çarpık bacaklıydı. Ayağında hep keçi derisinden eski ayakkabılar bulunurdu. Ama temiz, düzenli bir kızdı. Öğrenciyi en çok şaşırtan, güldüren şey ise Lizaveta'nın durmadan gebe kalmasıydı. ''Hani çirkindi kendisi?'' dedi subay. Öyle, o kadar esmer ki kadın kılığına girmiş bir asker sanki. Ama umacı gibi de değil. Yüzünden gözlerinden iyilik akar, hem öylesine ki. Kendisini pek çok insanın beğenmesi de bunu kanıtlamaz mı? Sessiz, uysal, hiç karşı koymaz, her şeye boyun eğer. Hele gülümseyişi basbayağı güzel. Yoksa onu beğeniyor musun diye sordu subay gülerek. Tuhaflığını dedi öğrenci. Sonra ateşli ateşli ekledi. Hayır, baksana asıl ne diyeceğim. Şu lanet koca karı yok mu? En küçük bir vicdan azabı duymadan öldürür ve soyabilirim kendisini. Subay yeniden güldü. Raskolnikov'sa titredi, şaşılacak şey doğrusu. Öğrenci yine ateşli, sana ciddi bir soru dedi. Deminki sözlerim kuşkusuz şakaydı ama bak, bir yanda anlamsız, aptal, kötü, hiç değerinde hastalıklı, kimseye 5 paralık yararı olmayan, tam tersine zararlı, niçin yaşadığını kendisi de bilmeyen, yarın nasıl olsa kendiliğinden ölecek bir koca karı var. Anlıyor musun? Anlıyorum dedi subay. Bakışlarını heyecanlanan arkadaşının üzerine dikmişti. Dinle. Öte yanda da destek göremediklerinden yok olup giden binlerce genç diri güç var. Koca karının manastıra bağışladığı parayla binlerce güzel girişimin temelleri atılabilir. Yüzlerce, binlerce insanın yaşamı düze çıkarılır. Onlarca aile yoksulluktan, ahlaksal çöküntüden yok oluştan, cinsel hastalıklar hastanelerine düşmekten kurtarılabilir. Bütün bu işlerin hepsi koca karının parasıyla yapılabilir. Kendisini öldürüp parasını alacaksın, sonra da bu parayı tüm insanlığın yararına, hayırlı işlere harcayacaksın. Ne dersin? Bir küçük cinayet binlerce güzel işe değmez mi? Bir hayata karşılık kurtarılmış binlerce hayat, bir ölüm ve yüzlerce hayat. Matematik bir işlem burada söz konusu olan. Kaldı ki toplumsal denge içinde bu veremli, aptal, kötü yürekli koca karının ne gibi bir yeri ve anlamı olabilir ki? Bir bitin ya da hamam böceğinin hayatından daha değerli olmasa gerek bu kadının hayatı. Onlar kadar bile değildir. Çünkü koca karı zararlı. Başkalarının hayatını tüketiyor. Geçenlerde öfkelenip Lizaveta'nın parmağını ısırmış. Az kalsın parmağından oluyormuş kadıncağız. Yaşamaya değer biri olmadığı besbelli dedi subay. Ama elden ne gelir? Doğa söz konusu burada. Evet ama kardeş, doğa düzeltilir. Doğaya bir yön verilir. Öyle olmasaydı insanoğlu kör inançlar bataklığında yok olur giderdi. Bir tek büyük adam yetişmezdi. Görev, vicdan gibi bir takım sözler ediliyor. Bunlara karşı bir diyeceğim yok. Ama bu kavramları nasıl anlamalıyız biz? Dur dinle. Sana bir soru daha sorayım. Hayır, sen dur dinle. Ben sana bir soru sorayım. Evet. Oturmuş burada bana söylev veriyorsun ama söyle bakalım, kendin bu koca karıyı öldürebilir misin? Elbette ki hayır. Eşitlik konusunu vurgulamaktı benim amacım. Yoksa benim kişiliğimi ilgilendiren bir durum söz konusu değil burada. Bence sen daha bu konuda kesin bir karar verebilmiş değilsin. Üstelik bu işin eşitlikle falan bir ilgisi yok. Hadi bir parti daha oynayalım. Raskolnikov heyecandan ölecek gibiydi. Hiç kuşkusuz bütün bunlar, gençlerin kendi aralarında pek sık olarak konuştukları ve Raskolnikov'un başka biçimlerde ve başka konular arasında pek sık olarak duyduğu son derece sıradan konuşmalardı. Ama neden özellikle şimdi şu anda, kendi kafasından da tıpkısı tıpkısına benzer düşünceler geçtiği bir sırada böylesi bir konuşmaya tanık olmuştu? Neden özellikle şu anda kafasında koca karıyla ilgili düşüncelerin oluşmaya başladığı bir sırada onunla ilgili bir konuşmanın üzerine gelmişti? Bu rastlantı Raskolnikov'a hep şaşılası bir şey gibi görünmüştür. Bu konuşmada gerçekten de yazgısal bir buyruk, önceden belirleyicilik varmışçasına bu önemsiz meyhane konuşmasının olayların sonraki gelişimi bakımından Raskolnikov üzerindeki etkisi büyük olmuştur. Evine döner dönmez kendini divanın üzerine attı ve bir saat hiç kımıldamaksızın öylece oturdu. Hava kararmaya başlamıştı. Ne mumu vardı ne de mum yakmak aklına geldi. Bu bir saat içinde herhangi bir şey düşünüp düşünmediğini hiçbir zaman anımsayamadı. Sonunda bir süre önceki nöbete yakalanmak üzere olduğunu duydu. Birden büyük bir sevinçle divanda yatabileceğini akıl etti. Az sonra da kurşun gibi ağır bir uykuya gömüldü. Son derece uzun, düşsüz bir uyku oldu bu. Ertesi sabah onda Nastasya girdi odasına ve güçlükle dürterek uyandırabildi kendisini. Çayla ekmek getirmişti Nastasya. Çay yine artıktı ve yine Nastasya'nın çaydanlığındaydı. Uyuyor, ha biri uyuyor diye bağırdı Nastasya öfkeyle. Yerinden zorlukla doğrultabildi. Başı ağrıyordu, ayağa kalkıp bir iki adım attı, sonra yine divanın üzerine yıkıldı. Yine mi uyuyacaksın diye bağırdı Nastasya. Hasta mısın yoksa? Karşılık vermedi. Çay ister misin? Sonra diye fısıldadı güçlükle. Gözlerini yeniden kapayıp duvardan yana döndü. Nastasya başı ucunda dikiliyordu. Belki de gerçekten hasta dedi sonunda ve çıkıp gitti. Öğleden sonra saat 2'de bu kez elinde çorba kasesi yeniden geldi. Beriki öylece yatmaya devam ediyordu. Çaya dokunulmamıştı. Nastasya öfkeyle sarsmaya başladı onu. Bakışlarında tiksinti vardı. Ne uyuyup duruyorsun be? Delikanlı doğrulup oturdu. Ancak hiçbir şey söylemedi. Gözlerini yere dikmişti. Hasta mısın değil misin? Diye sordu Nastasya yeniden. Ama yine hiçbir karşılık alamadı. Biraz sustuktan sonra bari dışarı çıkıp biraz temiz hava al dedi. Hiçbir şey yemeyecek misin diye ekledi sonra. Sonra dedi delikanlı duyulur duyulmaz bir sesle sen git. Bunu söylerken elini sallamıştı. Nastasya biraz daha durdu. Bakışlarında acıma vardı. Sonra çıkıp gitti. Birkaç dakika sonra delikanlı bakışlarını yerden kaldırdı. Uzun uzun çaya çorbaya baktı. Sonra ekmeğe ve kaşığa uzandı ve çorbadan içmeye başladı. 3-4 kaşık aldıktan sonra durdu. İştahı yoktu. Çok az yemişti. Yemek yediğinin farkında bile değildi. Baş ağrısı biraz hafiflemişti. Yeniden divana uzandı ama artık uyuyamadı. Yüzü koyun, başı yastığa gömülü, kımıldamadan yattı. Sürekli olarak bir takım düşler görüyordu. Tuhaf şaşılası düşlerdi bunlar. En çok da Afrika'da, Mısır çöllerinde bir vahada görüyordu kendini. Bir kervan mola vermiş dinleniyor. Develer sessizce oldukları yere çökmüşler. Dört yanda çepeçevre palmiyeler var. Herkes yemek yiyor. O ise durmadan su içiyor. Hem de hemen yanı başından şırıldayarak akan bir ırmaktan. Renk renk çakılların, altın gibi ışıldayan kumların üzerinden akan buz gibi masmavi bir su bu. Birden bir saatin vurduğunu duydu. Titredi, şaşkınlığından sıyrıldı. Başını kaldırıp pencereden bakarak saatin kaç olduğunu kestirmeye çalıştı. Sonra sanki birileri kendisini divandan koparıyormuşçasına fırlayıp kalktı. Artık iyice kendine gelmişti. Parmaklarının ucuna basarak kapıya yaklaştı. Sessizce aralayıp aşağı merdivenleri dinledi. Yüreği korkunç bir biçimde çarpıyordu. Ama merdivenler tümüyle sessizdi. Herkes uyuyordu sanki. Hiçbir hazırlık yapmadan dünden beri böyle kendinden geçmiş uyuyabilmesi ona hem tuhaf hem korkunç göründü. Belki de saat demin 6'yı vurmuştu. Uykuluğunda, uyuşukluğunda yerini birdenbire sıtmalı, neredeyse şaşkınca bir telaş almıştı. Aslında yapılacak fazla bir şey yoktu. Kafasını toplamak için bütün gücünü harcıyor, hiçbir şey unutmamaya çalışıyordu. Yüreği soluk alıp vermesini zorlaştıracak hızla çarpıyordu. Önce bir ilmik yapıp paltosuna dikmesi gerekiyordu. Bir dakikalık bir işti bu. Elini yastığın altına sokup oraya tıkıştırılmış çamaşırlar arasından lime lime olmuş eski kirli bir gömlek çekti. 5 santim genişliğinde, 35 santim uzunluğunda bir parça kopardı. Kopardığı bu parça ikiye katladı. Sağlam, kalın, pamuklu bir kumaştan yapılmış geniş paltosunu, biricik paltosunu çıkardı ve kopardığı parçayı iki ucundan birleştirerek sol koltuk altına paltonun içinden dikmeye başladı. Dikerken elleri titriyordu. Ama sonuçta öyle güzel bir iş çıkardı ki paltosunu yeniden giydiğinde dışarıdan hiçbir şey belli olmuyordu. İğne ile ipliği ta ne zaman hazırlamıştı, bunlar bir kağıda sarılı olarak masanın gözünde duruyordu. İlmik konusuna gelince bu kendisinin son derece ustalıklı bir buluşuydu. Baltayı asmaya yarayacaktı ilmik. Sokaklarda elinde baltayla yürüyemezdi. Baltayı paltosunun içine gizlese bile yine eliyle tutması gerekecekti ki bu da hemen göze çarpardı. Şimdi ise sapını ilmeğe geçirdi mi yol boyunca koltuk altında tehlikesizce durabilirdi balta. Elini yan cebine sokarak sallanmasın diye baltanın sapını da tutabilirdi. Paltosu çuval gibi geniş olduğu için cebinden içeride bir şeyleri tuttuğu hiç belli olmazdı. Balta sorununu ilmekle çözümlemeyi 2 hafta kadar önce akıl etmişti. İlmik işini bitirdikten sonra elini Türk işi küçük sedirle döşeme arasına sokup sol köşeyi araştırdı ve epey önce hazırlayıp buraya gizlediği rehinini çıkardı. Bu gerçekte bu bir rehin falan değil. Boyutları gümüş bir tabakayı andıran düzgünce yontulmuş bir tahta parçasıydı. Gezintiye çıktığı bir gün bir atölyenin avlusunda rastlantıyla bulmuştu bu tahtayı. Daha sonra yine yolda bulduğu düzgün ve ince bir demir levhayı ekledi tahtaya. Tahtayla demir levhayı üst üste koyup, demir tahtadan biraz küçüktü, iplikle çaprazlama olarak sımsıkı birbirine bağladı. Sonra bunu temiz, beyaz bir kağıda özenle sardı, paket yaptı, paketi de çözülmesi son derece ustalık isteyen bir biçimde bağlayıp düğümledi. Amacı kadın paketi açabilmek için düğümle uğraşırken zaman kazanmaktı. Madeni plakayı koca karının bu şeyin tahta olduğunu hiç değilse ilk bakışta anlamaması için eklemişti. Bütün bunlar ne zamandan beri sedirin altında gizli duruyordu. Tam rehini eline almıştı ki dışarıdan birinin bağırdığını duydu. Saat 6'yı geçiyor. Geçiyor mu? Aman tanrım. Hemen kapıya atıldı. Kulak kesilip çevreyi dinledi. Sonra şapkasını kaptığı gibi bir kedi sessizliğiyle 13 basamaklık merdivenden inmeye başladı. Yapılacak en önemli iş vardı şu anda önünde. Mutfaktan baltayı çalacaktı. İşini baltayla görmeye uzun zaman önce karar vermişti. Bir de sustalı bahçıvan bıçağı vardı. Ama bıçaktan da çok kendi gücüne güvenemiyordu. Bu nedenle kesinlikle balta üzerinde durmuştu. Yeri gelmişken aldığı kesin kararlarla ilgili bir özelliği belirtelim. Tuhaf bir özelliği var bu kararların. Verdiği her karar kesinleştikçe gözüne çirkin ve anlamsız görünüyordu. Bütün o dayanılmaz iç çekişmelerine karşın düşüncesinin gerçekleştirilebilir bir şey olduğuna bir an bile inanmamıştı. Eğer her şeyi son ayrıntısına dek gözden geçirip hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak bir kesin karara varabilmiş olsaydı böyle bir durumda, tasarladığı şeyi gerçekleştirilmesi olanaksız, iğrenç bir şey olarak nitelendirir ve herhalde yapmaktan vazgeçerdi. Ama daha çözümlenmemiş, belirsiz bir sürü şey vardı. Baltayı nereden bulabileceği sorunu onu hiç düşündürmemişti. Kolayca çözümlenebilecek bir ayrıntıydı bu. Nastasya özellikle de akşamları evde hiç bulunmazdı. Ya komşu gezmesine çıkar ya bakkala giderdi. Mutfak kapısında her zaman ardına kadar açık bırakırdı. Pansiyon sahibi kadınla sürekli kavgalarının nedeni de buydu zaten. İşte öyle bir anda sessizce mutfağa girip baltayı almak, bir saat kadar sonra her şey bittikten sonra yani getirip baltayı aldığı yere koymak işten bile değildi. Ama bazı kuşkulu durumlarda yok değildi. Bir saat sonra baltayı yerine koymak için geldiğinde ya Nastasya mutfakta olursa? O zaman Nastasya'nın çıkmasını beklemek için geçip gitmesi gerekecekti. Peki ya Nastasya bu arada baltayı arar ve bulamayınca da bağırıp çağırmaya başlarsa? Al sana kuşkulu bir durum. Ya da en azından kuşkuya yol açabilecek bir olay. Ama bu üzerinde düşünmeye bile gerek görmediği bir ayrıntıydı. Kaldı ki böyle bir şeyi düşünmeye zamanı da yoktu. Ama ana sorunu düşünüyordu. Böylesi ayrıntıları ise her şeyi aklının yatmasından sonraya bırakıyordu. Ama her şeyi aklının yatması olanaksız gibi bir şeydi. En azından ona böyle geliyordu. Bir gün artık düşünmeye son verip doğruca oraya gidebileceğini hayalinden bile geçiremiyordu. Dahası geçenlerde yaptığı deneme bile, yani yeri son bir kez daha gözden geçirmek için gidişi, ne diye hayal kurup duruyorum, gidip kendi gözlerimle görmeyi bir deneyeyim türünden, gerçeklikten uzak, yalnızca bir deneme olmaya yönelik bir girişimdi ama buna bile dayanamamış ve vazgeçip öfkeyle kaçmıştı. Öte yandan hiç değilse sorunun ahlaksal çözümlemesini bitirmiş, her yönden kendine inancı bilenmiş ve artık kendine bilinçli olarak karşı koyabileceği bir nokta kalmamış sanılabilirdi. Ama işte şu anda kendine hiç de inandığı yoktu. Sanki kendi istemiyor da birileri buna onu zorluyormuş gibi yan çizecek, kaytaracak boşluklar arıyordu. Her şeye bir anda karar vermesine yol açan rastlantının yer aldığı şu son gün üzerinde mekanik bir etki yapmış gibiydi. Sanki biri elinden tutmuş ve karşı konulmaz bir güçte ve hiçbir karşı koymaya yer bırakmayacak bir biçimde çekip sürüklemişti kendisini. Sanki elbisesinin eteğini bir makinenin çarkına kaptırmış, makine de onu kendine çekmeye başlamıştı. Başlangıçta epey önceleri ama onu şu sorun düşündürüyordu. Hemen bütün suçlar nasıl oluyor da böylesine kolaycacık ortaya çıkıyor ve hemen bütün suçluların izleri böylesine çabucak bulunabiliyor. Düşündükçe ilginç bir takım sonuçlara vardı. Ona göre bunun başlıca nedeni suçun gizlenmesindeki maddi olanaksızlıktan çok suçlunun kendisinde aranmalıydı. Hemen her suçlu suçu işlediği sırada yani aklın, iradenin, dikkatin en yoğun olması gerektiği anda akıl ve irade yönünden güçsüzlüğe düşüyordu. Akıl tutulması ve iradeyi kaybetme tıpkı bir hastalık gibi geliyordu insana. Gelişip yayılıyordu ve suçun işlenmesinden az önce en yüksek düzeye ulaşıyordu. Suçun işlendiği sırada ve ondan sonra kişiliklere bağlı olarak bu düzeyini sürdürüyor, sonra da her hastalık gibi etkisini yavaş yavaş yitirip yok oluyordu. Bu noktada ortaya çıkan soru şuydu, hastalık mı suçu doğuruyordu yoksa suç mu kendi yapısına uygun, hastalığa benzer bir şeyleri geliştiriyordu? Şimdilik bu soruyu çözümleyebilecek güçte bulmuyordu kendisini Raskolnikov. Bu sonuçlara varınca onun işinde böylesi hastalıklı dönüşümler olmayacağını, tasarladığı işi gerçekleştirirken yaptığı şey suç olmadığı için akıl ve iradesini hiçbir zaman yitirmeyeceğine karar verdi. onu bu sonuca vardıran düşünce sürecini burada ele almayacağız. Bu konuda zaten oldukça ileri gitmiş bulunuyoruz. Yalnız şu kadarını ekleyelim ki, uygulamanın getireceği sorunlar, maddi güçlükler ona göre ikincil derecede olan şeylerdi. Bu güçlükler karşısında bütün irade ve aklımı koruyayım yeter diyordu o. Zamanı gelip de işi en ufak ayrıntılarına dek öğrendiğimde bu güçlüklerin hepsinin üstesinden gelirim. Ama iş bir türlü başlamıyordu. Kararlarının kesinliğine her zamankinden daha az inanıyordu. Saati gelince de işler tümüyle rastlantısal, beklenmedik bir niteliğe büründü. Zaten daha merdivenlerden inmeden çok küçük bir ayrıntı kendisini çıkmaza soktu. Ev sahibi kadının kapısı her zaman ardına kadar açık duran mutfağı hizasına gelince, içeride Nastasya yoksa bile ev sahibi kadının olup olmadığını, eğer o da yoksa baltayı alırken görülebileceği olasılığına karşı oda kapısının iyice kapalı olup olmadığını anlamak için sakınarak mutfağa bir göz attı. Ama büyük bir şaşkınlıkla Nastasya'nın mutfakta olduğunu, üstelik de bir işle uğraştığını gördü. Bir sepetten çıkardığı çamaşırları ipe seriyordu Nastasya. Delikanlıyı görünce çamaşır asmayı bırakıp ona döndü. Geçip gidene kadar da arkasından baktı. Raskolnikov gözlerini kaçırdı. Hiçbir şey görmemiş gibi geçip gitti. Ama bu iş burada biterdi. Baltasız kalmıştı. Müthiş bir öfke duydu içinde. Nastasya'nın şu anda özellikle evde bulunmayacağı sonucuna nereden vardım? Bunun kesinlikle böyle olacağını nasıl düşünebildim? Ezik, alçalmış duyuyordu kendini. Karşı konulmaz, hayvansı bir öfke dalgası kaplamıştı içini. Öfkesinden kendi kendisiyle alay edesi geliyordu. Apartman kapısı önünde kararsızlıkla duraladı. Sırf durumu kurtarmak için sokağa çıkıp dolaşmak son derece iğrenç geliyordu. Gerisin geri eve dönmeyi ise daha da iğrenç buluyordu. Kapı önünde amaçsız, kararsız öylece dikilirken bu fırsatı sonsuza dek kaçırdım diye mırıldandı. Sonra birden irkildi. Hemen iki adım ötesinde apartman kapıcısının kapıyı ardına kadar açık, yarı karanlık odası vardı. Sağdaki sedirin altında gözüne parlak bir şey ilişmişti. Çevresine bakındı. Hiç kimse yoktu. Ayaklarının ucuna basarak iki basamak merdiveni inip kapıcının odasına vardı. Duyulur duyulmaz bir sesle kapıcıya seslendi. Tam tahmin ettiğim gibi evde yok. Ama kapısı açık olduğuna göre avluda ya da buralarda bir yerlerdedir. Hızla baltaya atıldı. Baltaydı gördüğü sedirin altından iki tahta arasından çekip çıkardı ve hemen oracıkta paltosunun koltuk altına diktiği ilmeğe geçirip elleri cebinde dışarı çıktı. Hiç kimseye görünmemişti. Tuhaf tuhaf gülümseyerek akıl işi değil, tam cin işi, şeytan işi oldu bu diye düşündü. Müthiş yüreklendirmişti bu rastlantı onu. Kuşkuyu çekmemek için yolda yavaş yavaş ve ağır başlılıkla yürüyordu. Gelip geçenlere çok az bakıyor ya da hiç bakmamaya, dikkat çekmemeye çalışıyordu. Bu sırada birden şapkası geldi aklına, aman tanrım. Önceki gün param olduğu halde yenilemedim şu şapkayı. Kendine ilenmeye başladı. Dükkanlardan birine rastgele göz atınca bir duvar saati gördü, 7:10 geçiyordu. Elini çabuk tutmalıydı. Ama aynı zamanda da sapa yoldan gitmek zorundaydı, doğruca gidemezdi. Dolaşıp gitmesi daha uygundu. Eskiden bütün bunları gözünde canlandırdı mı çok korkacağını sanırdı. Oysa şimdi pek korkmuyordu, hatta hiç korkmuyordu. Şu anda ilgisiz bir takım düşünceler geçiyordu kafasından. Yalnız bunların hiçbiri uzun sürmüyordu. Örneğin Yusupov Parkı'nın oradan geçerken buraya yüksek fıskiyeler yapılsa bütün alanın havası serinlerdi diye düşündü. Oldukça da ilgilendi bu düşüncesiyle. Sonra yazlık bahçe Mars alanına dek uzatılsa, hatta Mihailovski Sarayı bahçesiyle birleştirilse kent için son derece güzel ve yararlı bir iş yapılmış olurdu diye düşünmeye başladı. Bu noktada birden aklına bir şey takıldı. Hemen bütün büyük kentlerde insanlar neden kentin parksız, çeşmesiz, ağaçsız, çamurlu toz toprak içindeki pis semtlerinde oturmaya eğiniktirler? Zorunlu olduklarından değil, özel bir eğilim duyarlar buralarda oturmaya. Birden kendisinin saman pazarındaki gezintilerini anımsadı ve kendine geldi. Saçmalıyorum, en iyisi hiçbir şey düşünmemek. Birden kafasından şimşek gibi bir düşünce geçti. Kurşuna dizilmeye götürülen mahkumların da kafaları herhalde böyle yolda gördükleri her şeye takılıyordur. Sonra hemen def etti bu düşünceyi kafasından. Artık iyice yaklaşmıştı eve. İşte kapı karşısındaydı. Birden bir yerlerden bir saat vuruşu geldi kulağına. Bir kez vurmuştu saat. Bu ne? 7:30 mu? Olamaz. Besbelli ileri gitmiş bu saat. Avlu kapısından geçerken bir kez daha şansı yaver gitti. Bu yetmezmiş gibi bir de tam kendisi kapıdan içeri girerken sanki bile bileymiş gibi ot yüklü kocaman bir arabada yanı sıra kapıdan içeri girmiş, böylece de onun içeri girişini bütün gözlerden gizlemişti. Araba kapıyı geçip avluya girer girmez kendisi kayarcasına sağa sapıverdi. Arabanın öte yanından birilerinin bağırıştığı, tartıştığı duyuluyordu. Ama onu kimse görmemiş, kimseyle de karşılaşmamıştı. Bu kocaman dört köşe avluya bakan pencerelerin çoğu bu saatte açık olurdu. Ama o başını kaldırıp bakmamıştı bile. Kendinde bu gücü bulamamıştı. Koca karının dairesine çıkan merdivenler kapıdan girer girmez hemen sağdaydı. Ve işte merdivenlere varmıştı bile. Hızla çarpmakta olan yüreğine eliyle bastırıp biraz soluk aldıktan sonra baltasını şöyle bir yokladı, düzeltti. Kulak kesilip çevreyi dinleyerek ağır ağır dikkatle merdivenleri çıkmaya başladı. Bu saatlerde merdivenlerde inip çıkan kimse yoktu ve bütün kapılar kapalıydı. Bu nedenle de hiç kimseyle karşılaşmadı. Gerçi ikinci katta boş bir daire vardı. İçinde boyacılar çalışıyorlardı ve kapısı ardına kadar açıktı. Ama burada da kendisine dönüp bakan çıkmamıştı. Durup bunlar da olmasaydı kuşkusuz çok daha iyi olurdu diye düşündü. Sonra tırmanmaya devam etti. Nasıl olsa koca karının dairesi buranın iki kat üzerinde. Ve işte dördüncü kat, işte kapı. İşte karşıdaki daire. Bu daire de boş. Üçüncü katta koca karının bir altındaki daire de bütün belirtilere göre boştu. Küçük çivilerle kapıya tutturulmuş olan kartvizit çıkartılmıştı. Demek taşınmışlardı. Bir an soluğu tutulur gibi oldu. Vazgeçsem mi acaba diye düşündü. Ama sorusuna karşılık bile vermedi. Koca karının dairesini dinlemeye başladı. Tam bir ölü sessizliği vardı içeride. Sonra yeniden ve uzun merdivenleri aşağıları dinledi. Çevresine son bir kez daha bakındı, toparlandı. İlmekteki baltayı bir kez daha yokladı. Bir yandan da düşünüyordu. Yüzüm sarardı mı acaba? Çok mu sarardım? Heyecanlı olduğum belli oluyor mu? İşkilli kadındır, kuşkulanabilir. Çarpıntım geçene kadar beklesem mi acaba? Ama çarpıntısı geçmek bilmiyordu. Tam tersine sanki bile bileymiş gibi gitgide hızlanıyordu çarpıntısı. Daha fazla dayanamadı. Yavaşça elini uzattı, çıngırağın ipini çekti. Yarım dakika kadar bekledi, cevap gelmeyince yeniden ve daha güçlü olarak çekti ipi. Cevap yoktu. Zili daha fazla çalmak gereksiz olacaktı. Hem de kendi yönünden de yanlış bir davranış olurdu. Koca karı besbelli evdeydi ama kuşkulu bir kadındı. Üstelik de yalnızdı. Raskolnikov artık onun huyunu biliyordu. Bir kez daha kulağını kapıya yapıştırıp dinledi. Duyuları mı böylesine keskinleşmişti, yoksa gerçekten de sesler mi iyi duyuluyordu belli değil. Ama birden kilidin koluna bir elin dokunuşunu, kapıya sürtünen bir eteğin hışırtısını duyar gibi oldu. Birisi tıpkı kendisinin bu yanda duruşu gibi sessizce kapının dibinde duruyor ve yine tıpkı onun gibi sakınarak kulağını kapıya dayamış dışarısını dinliyordu. Olduğu yerde bile bile kımıldadı. Yüksek sesle bir şeyler mırıldandı. Sonra üçüncü kez ama çok sakin, ağırbaşlı zili yine çaldı. Daha sonra bu anı anımsadığında her şeyin olduğu gibi belleğinde yer etmiş olmasına şaştı. Aklının böylesine bulutlandığı, vücudunun duyumsuzluğa gömüldüğü bir sırada nasıl bu kadar kurnaz olabilmişti? Bir saniye sonra içeriden sürgünün çekildiğini duydu. 6. Bölümün Sonu.